Ayrım 8, Yarınlar Bizim, Larry Collins. Sayfa 65. Terry ile Nancy şömineye doğru yürüdü. Henrietta bir tepsi içinde Dom Perignon dolu kadehler getirmişti. Terry kadehi de Nancy'ninkiyi de tokuşturdu. Sonra sağ elini karısının beline dolayarak sol elindeki kadehini arkadaşlarına doğru kaldırdı. Şerefinize dostlarım, bize ve size. Sonra hayranlık dolu gözlerini karısına çevirdi ve sana sevgilim diye mırıldandı. Hayatıma getirdiğin mutluluk için. Doldur kadehleri, sil geçmişin pişmanlıklarını, geleceğin korkularını sil. Etraflarında bir halka teşkil eden arkadaşları bu sözleri teyit eder şekilde mırıldanıyordu. Nancy şampanyasından bir yudum aldıktan sonra Terry, yine Bartlett okumaya başlamışsın bakıyorum diye güldü. Bilemedin sevgilim, rubaiyattan bu beyit. Her iyi İranlı gibi ben de ezbere bilirim rubaiyatı. Masaya geçene kadar böylece yarım saat konuştular, güldüler, gevezelik ettiler. Menüyü Nancy hazırlamıştı. Havyar ve füme somonla başlanacak, av mevsimi Şubat'ın ilk günlerinde sona erdiğine göre yılın son sülünleri yenecekti. Nancy şefe dikkat edin, hepsi dişi olsun diye tembih etmişti. Zira insanlar arasında olduğu gibi öteki canlıların dişileri de daha yumuşak, daha lezzetli olurdu. Şarap olarak buruna Yeni Zelanda şardoneyini ve kulübün şarap mahzeninin bir köşesinde bulduğu 3 şişe 1961 Chateau Figeac'ı tavsiye etmişti. Bu geceyi yaşayanların hayatı boyunca unutamayacakları tatlı, tantanalı, her anı kahkaha dolu bir akşam olmuştu. Henrietta Porto ve Konyak dolaştırıp erkeklere puro dağıttıktan sonra Terry kadehini bir kaşıkla tıngırdatarak ayağa kalktı. ''Dostlarım, böyle bir akşamın şerefine kadeh kaldırmak gerekir.'' diye söze başladı. ''Önce bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız, mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için sizlerin şerefine kaldırıyorum kadehimi. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine bir araya gelmemize vesile teşkil edecek bir gelenek başlatmış oluruz. Her yıl bu günlerde dostluğumuzu yenilemek fırsatını buluruz.'' Sonra Nancy'nin elini eline aldı ama hepsinin üstünde bir zamanlar mahzun bekarlığımı silip hayatıma neşe ve mutluluk getiren karım için içiyorum. Said Abrazi Terry'nin bekarlık günlerini kastederek mahzun bekarlıkmış yaşa diye laf attı. Gülüşmeler geçtikten sonra Terry karısını seyrederek ona bakmak onu sevmektir, onu sevmek ila nihaye sevmektir diye devam etti. Bunlar da sevgilim Emily Dickinson'dan. Nancy neşeli sesler çıkararak yerinden kalkıp misafirlerinin alkışları arasında kocasını kucakladı. Chester meydanına döndüklerinde saat 1'e geliyordu. Her zamanki gibi evlerinin önünde park edecek bir yer yoktu. Terry karısına sen burada in sevgilim dedi, ben arabayı park edip gelirim. Nancy merdivenlerden çıkıp çantasının içinde kapı anahtarını ararken kendine saygısı olan hiçbir Londralı 20. yüzyılda yapılmış evlerde oturmamalı diye düşünüyordu. Garajımız yok, park yeri bulmak için bazen çıldırası geliyor insanın. Kapıyı açıp içeri girdi, kapıyı kapattı ve mantosunu çıkarmadan eve şöyle bir saçlarına dokundu. İşte tam o anda boğazına bir kol dolanıp onu öyle bir çekti ki resmen nefesi tıkandı. Ayakları yerden kesildi, aynı anda şakağında bir bıçağın sipsivri keskin ucunun dayandığını hissetti. Bir ses sesin çıkmasın diye tısladı, ağzından tek kelime çıkmayacak. Saldırganın kolu boynunu o derece sıkıyordu ki Nancy neredeyse nefessiz kalıp boğulmaktan korktu. Yutkunamıyor, gözlerinin yuvalarından fırlamak üzere olduğunu hissediyordu. Uğradığı şok ve derin korkuyla aklına tek gelen şey gazetelerde okudukları hırsızların baskınına uğramış olduklarıydı. Merdiven boşluğunun karanlığından yüzü bir kar başlığıyla örtülü bir başkası çıkmıştı. Elinde bir rulo yapışkan bandaj tutuyordu. Hızla Nancy'ye yaklaştı. Uzun bir parça koparıp bir kulağından öteki kulağına kadar ağzını kapatacak şekilde yüzüne yapıştırdı. Bant o kadar sıkıydı ki dudaklarını hatta çenesini bile oynatamıyordu. o anda çıkarabileceği tek sesin hıçkırmaya benzer zavallı bir ses olduğunu fark etti. Dizleri çözülmüş, bütün benliğini korkunç bir ümitsizlik acısı sararken kusacak gibi olmuştu. Terry, ah Terry neredeydi? Bu arada ikinci saldırgan kemerine takılı bir kelepçe çıkararak bileklerine taktı. Birinci saldırgan kolunu boğazından çekti, bileklerindeki kelepçeden tutarak insafsız bir şekilde yarı sürükler halde onu merdivenlere doğru çekmeye başladı. Onun da yüzünde siyah bir kar başlığı vardı, sadece gözleriyle burnu açıktaydı. Birkaç adımdan sonra Nancy dizlerinin üstüne düşmüştü, kalk diye bağırdı adam. Bitkin bir şekilde dizinin acısına rağmen doğrulup saldırganın peşinden birinci katın merdiven başına kadar ulaştılar. Adam onu yatak odasının kapısına kadar getirdi, kapıyı açıp şiddetle ileri doğru itti, sonra kapıyı kapatıp yüzü koyun yere yapışmış olan Nancy'nin sırtına bindi. Aman Allah'ım diye düşündü, yüzü halının uzun tüylerine sürtüyordu. Bu lanet odası şimdi de kendi odamda ırzıma geçmeye mi kalkıyor? Adamın böyle bir niyeti yoktu. Kalk ayağa diye bağırdı. Ayaklarının üstünde doğrulmaya çalışırken çorapları yırtılmış, dizi aldığı darbelerle şişmeye başlamıştı. O sırada gözü iskemlelerden birine bağlanmış olan Rebecca'ya ilişti. Onun ağzı da kendisininki gibi bandajlıydı. Saldırgan adam onu Rebecca'nın hemen ilerisindeki öteki iskemleye doğru itti. Nancy yatağına baktı, yatak açılmamıştı. Demek ki Rebecca onların gidişinin hemen sonrasından beri bu adamların elindeydi. Epeyden beri burada olmalarına rağmen genellikle yaptıkları gibi televizyonu, müzik sesini, gümüşleri falan toplamamışlardı. Neden acaba? Malları götürmek için kendilerinin dönüşünü mü beklemişlerdi? Sonra birden aklına geldi. Onun mücevherlerinin peşindeydiler. Sigorta şirketindeki ahlaksızın biri onlara mücevherlerinin kıymeti hakkında bir şeyler söylemişti herhalde. Bu ona rahatlık verdi. Bir anda içindeki panik duruldu, korkusu azaldı. Onları öldürmeyebilirlerdi. Mücevherleri alıp giderlerdi. Terry neredeydi? Acıyla içi burkuldu. Terry'e ne olmuştu? Çoktan dönmüş olması gerekirdi. Rahat uyuyabilmeleri için yatak odası kapısı ses geçirmez yaptırılmıştı. Şimdi burada sessizliğe mahkum olmuş, evin içinde olup bitenlerden habersiz bekleyecekti. Allah'ım ne olursun diye dua etti, bir kahramanlığa kalkışmasa, istediklerini ver, bir an evvel kurtulalım onlardan. İçten içe bu acıları çekerken onu etkisiz hale getiren bileklerindeki kelepçeyi açmış, süratli ve alışkın hareketlerle onu iskemleye bağlıyordu. Kafasının içini dolduran korku ve şüphe arasında televizyonda gördüğü bir filmi hatırladı. Adam biraz daha ip almak için arkasını dönünce derin bir nefes alarak ciğerlerini mümkün olduğu kadar şişirdi. Daha sonra nefesini verecek iplerin tazikini hafifletmiş olacaktı. Saldırgan bağlama işini bitirince eserini şöyle bir tetkik ettikten sonra elektriği kapatıp dışarı çıktı. Kapıyı kapamadan evvelki o bir anlık duraklamada Nancy sadece kulak kesildi. Bir ses, olup bitenleri anlatacak bir ses duymaya çalıştı. Ama hiçbir ses yoktu evin içinde. Odanın karanlığında etrafına bakındı. Chester meydanındaki sokak lambalarının tavandaki akislerinden başka tek ışık yoktu. İleride şöyle böyle 4-5 metre ileride yatağının başında bir komodin vardı. Üstünde de bir telefon. Kurtarıcı alet kendisine 4-5 metre uzaklıktaydı. Komodine bakarken bu 4-5 metre ona 5-600 metre gibi geliyordu. Oraya kadar bir varabilse, dirseklerinden aşağı bilekleri ve elleri serbestti. Ahizeyi yerinden alabilir, sihirli numara 999'u çevirebilirdi belki. Santraldaki nöbetçi onun belli belirsiz hırıltılarını, derin nefes alıp vermelerini anlar bir yardım gönderir miydi? Yoksa karşısındaki bir manyak sanıp kapatır mıydı? Ama oraya kadar nasıl gidecekti? Bulunduğu yerle telefon arasındaki mesafeyi nasıl aşabilecekti? Acaba oturduğu iskemleyi vücut hareketleriyle oynata oynata becerebilir miydi bu işi? Yatak odasının kapısı birden açıldı. Odayı dolduran ani ışık ve gözlerini kırpıştırdı korku içinde. Kapının aydınlığında saldırganlardan ikisi duruyordu. Kendisine doğru geldiler. İskemlenin kenarlarından tutup havaya kaldırdılar. Alt kata doğru götürmeye başladılar. Tıpkı hastanede hastaların oda değiştirirken taşındıkları gibi. Merdivenlerden aşağı inerken kocasının çalışma odasından ışık geldiğini fark etti. Adamlar aşağı inince onu da o odaya götürdü. Nancy odada gördüğü manzara karşısında bandajlı ağzına rağmen bir çığlık atmaktan alıkoyamadı kendini. Bir an için kusacağını, ziyafetten geri kalanlarla boğulup gideceğini zannetti. Terry koltuğunun üstüne çökmüş, yüzü tanınmayacak kadar kan revan içindeydi. Sol gözü yuvasından çıkmış, adeta yarısı dışarıda sallanıyordu. Burnu kırılmış, burun deliklerinden sızan kan gömleğinin önünü vıcık vıcık hale sokmuştu. Ağzı açıktı, ön dişlerinden birkaçının yerinde olmadığı görünüyordu. Büyük bir dehşetle kırık dişlerden birinin ceketinin omzuna yapışmış durduğunu fark etti. Yarı açık ağzından nefes alıp vermeye gayret ederken köpüklü bir kan tortusu birlikte inip kalkıyordu. Kocasının yanında da yüzü maskeli iki adam duruyordu. Bir üçüncüsü zavallı Terry'ye yapılan işkenceyi idare eden bir edayla masaya abanmış vaziyetteydi. Bu adam birden kalkıp dışarı çıktı. Gözünün ucuyla Nancy onun holde duran 16. yüzyıl Venedik camından yapılmış büyük aynayı duvardan söküp yere indirdiğini, büyük bir zafer edasıyla elindeki kocaman aynayla geri döndüğünü gördü. "Bak," diye emretti Nancy işaret ederek, "kasayı hemen açmadığın takdirde birkaç dakika sonra onun suratının ne hale geleceğini tahmin et bakalım." Terry'nin kan dolu ağzından bir takım seslerin çıktığını duydu. İngilizce değil, Farsça konuşuyordu. Bu lanet olasıcalar onun mücevherlerinin peşinde değildi. İranlıydı bunlar. Farsça konuşmak suretiyle Terry bunu haber vermek istiyordu ona. Bayılacak gibi oldu. Bunlar mollaların adamı mıydı acaba? Öyleyseler kanlı katildi her biri. Ve bakın dünyanın her tarafında rejim aleyhtarı insanlara neler yaptığını biliyordu. Yoksa Terry de kendisinin haberi olmadığı rejim aleyhtarı bir takım işlere mi karışmıştı? Aynayı kaldırmış bekleyen adam da Terry'nin o kelimeleri neden Farsça söylediğini anlamıştı. Lanet olasıca diye bağırarak aynayı yere fırlattı. Terry'nin masasının gözünden aldığı bir tabancanın kabzasını şakağına indirdi. Sonra Nancy'ye doğru gelerek şakak kemiğine bir yumruk attı. Kadın acı içinde çığlığa benzer bir inilti koyuverdi. Bu iniltiyle aynı zamanda kocasına "aç şu kasayı, Allah'ın aşkına ne istiyorlarsa ver, hiçbir şey istemiyorum, ver istedikleri her şeyi" demek istiyordu. Kocasına esrarengiz bir şekilde ulaşmış, onun aklına varabilmişti sanki. Terry "pekala, pekala" diye mırıldandı. "Sağa doğru yetmiş." Terry'nin yanındaki adam kasanın önünde diz çöktü. Yavaş yavaş düğmeyi çevirmeye başladı. "Şimdi sola 120 diye devam etti Terry. Adam aynı hareketi sola doğru tekrarladı. "Sağa 85. Adam söylenileni yaptı. "Şimdi de sola 300. Adam aynı şekilde sola doğru düğmeyi çevirdi. 300'e geldiği zaman hafif bir tık sesi geldi. Kasanın kocaman kapısı yavaş yavaş açılmaya başladı. "Liderleri güzel," diye söylendi. Sonra Nancy'yi yukarıdan getiren iki adama "alın onu yine yukarı götürün," diye emretti. Bu sefer iki saldırgan onu yatak odasına götürüp hemen içeri halının üstüne bırakıp süratle arkadaşlarının yanına koştu. Nancy karanlıkta nefes nefese kendini toparlamaya, sakin düşünmeye çalıştı. Tir tir titriyor, kusma hissini bastırmaya çalışıyordu bir yandan da. Kocasının hali bütün dehşetiyle yeniden gözlerinin önüne geldi. Ağzından burnundan akan kanlar, şakağına inen tabanca namlusunu çıkardığı ses, kafatası kemiği kırılmıştı herhalde. Terry ya kan kaybından gidecek yahut da yediği dayaktan ölecekti. Şayet daha evvel bir kurşun sıkıp işini bitirmeyecek olurlarsa. Ama yaşama şansı varsa sevgili Terry'yi kurtarması lazımdı. Bir an evvel geri dönmek telaşı içindeki iki adamın bu sefer iskemlesini bıraktıkları yer onunla komodinin arasındaki mesafeyi yarı yarıya azaltmıştı. 2 metre kadardı telefondan uzaklığı. Bu sefer becerebilirsin diye kendine kuvvet vermeye çalıştı. Oraya ulaşabilirsin, ulaşman lazım. Yavaşça sırt üstü düşüp hareketsiz kalmamak için yavaşça ve dikkatle iskemlenin sağ tarafına abandı, sonra sol bacağı ve kalçasının yardımıyla iskemleyi ileri itti. Bu sefer sol tarafına abanıp sağ ayağının yardımıyla biraz daha ilerledi. Oluyordu. 30-40 santimlik bir mesafeyi aşmayı başarmıştı. Bir an durdu. Karanlıkta etrafını dinledi. Evde çıt çıkmıyordu. Adamlar gelip Rebecca ile onu da mı öldürecekti yoksa kaçıp gitmişler miydi? Bu işi becermeliydi. Becerecekti de. O telefona ulaşmaya zorlayacaktı kendini. Kendilerini de öldürmek için geri dönecek olurlarsa hiç olmasa kurtuluş mücadelesi yaparken can vermiş olurdu. Oturduğu yerde iskemlesini ite ite santim santim ilerleyerek acı içinde bir yardım umudu olarak gördüğü telefona yetişmeye çalıştı. Sol dizine her ileri atışta bıçak gibi bir acı saplanıyordu karnına doğru. Bu korkunç yolculuk ne kadar sürdü? Hiçbir fikri yoktu. Tek bildiği şey telefona yaklaştığı her santimde kendi kendine yaptığı telkin, ona yetişemeyecek olursam kocam da ben de öleceğiz fikriydi. Sonunda telefona 1 metre kadar mesafeye yaklaştığını fark etti. Yarı karanlıkta görebildiği telefon onun azmini bir kat daha arttırmıştı. Acısına rağmen komodinin yanına kadar geldi, kablonun ucundan tutarak telefonu yavaş yavaş kendine doğru çekti, bağlı ellerini uzatıp ahizeyi kaldırmaya muvaffak oldu. Ama ölüydü telefon. Lanet olasıcalar, hatları kesmişti. Bir an üstüne çöken korkuyla felç olmuş gibi hissetti kendini. Sonra birden bir şimşek çaktı kafasının içinde. Geceyi aydınlatan bir havai fişek gibi. Cep telefonu. Yıl dönümü yemeğine hiçbir şeyin karışmasını istemediği için cep telefonunu çantasından çıkarmış komodinin çekmecesine koymuştu. Onu da akıl etmiş olamazlardı herhalde. Cep telefonu olduğunu bile bilmiyor olabilirlerdi. İskemlesini kanırtarak arkaya doğru abandı, parmaklarının ucuyla çekmecenin kulpunu bulup açmaya çalıştı. Ellerini içeri sokabilecek kadar çekebilmişti çekmeceyi. İşte oradaydı cep telefonu. Telefonu çekmeceden çıkardı, iskemlesini dik durumda tutarak başını mümkün olduğu kadar öne eğip telefonuyla bandajla ağız arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalıştı. Cep telefonlarının en iyi tarafı tek elle kullanılır şekilde yapılmış olmasıydı. Önce telefonu açtı, düdük sesini duyduktan sonra 999'u tuşladı. Telefon 3 defa çaldıktan sonra karşı taraftan bir kadın sesi duyuldu. ''İmdat servisi, ne yardım istiyorsunuz, yangın mı, polis mi yoksa ambulans mı?'' Yardıma ihtiyacı olduğunu anlatabilmek için yapabileceği tek şeyi yaparak 3 çığlık atmaya çalıştı. 1 mile yakın bir mesafedeki Scotland Yard'ın komuta merkezindeki Doris Maloney bu anlaşılmaz sesleri dinlerken kaşları çatıldı. Önündeki bilgisayar kendisini arayan telefonun 0836 372 58 75 numaralı cep telefonu olduğunu gösteriyordu. 5 Chester Meydanı'nda oturan bayan Nancy Harmian adına kayıtlıydı bu telefon. ''Siz Nancy Harmian mısınız?'' diye sordu. Nancy cevap olarak yapabileceği tek şeyi olan acı bir çığlık attı. Karşısındakinin bunun olumlu bir cevap olduğunu anlayacağını umuyordu. Diğer bütün imdat servisi memurları gibi Doris Maloney de işe başlamadan evvel çok sıkı bir eğitim görmüştü. 999 sistemi cuma veya cumartesi geceleri fevkalade sıkışık olur, bazen gelen telefonların sayısı 10.000'e yaklaşırdı. Böyle durumlarda santraldeki insanların gerçek imdat istekleriyle şakaları, kendisinin ağaçtan indirilmesini isteyen yaşlı kadınlar veya sahte bomba ihbarlarını birbirinden ayırabilmesi gerekti. Maloney kararını çabuk verdi. ''Bayan Harmian'' dedi, ''telefonunuzu kapatmamaya çalışın, şimdi sizi polise bağlıyorum, onlar size daha iyi yardımcı olur.'' Polis santralını aradı. Chester Meydanı 5 numaralı evden bir telefon aldım. Anlaşılmaz sesler geliyor. Zannedersem arayan evin sahibi dedi. 1023 yaka numaralı çavuş Jacob aldı telefonu. Bilgisayar ekranındaki beliren bilgiyi tetkik etti. Chester Meydanı 5 numaralı ev temiz bir adresti. Koca sık sık karısını döver gibi veya benzeri ikaz edici hiçbir işaret çıkmamıştı. Bayan Armiyan, Chester Meydanı 5 numaralı evinizden mi arıyorsunuz diye sordu. Yine cevap olarak hırıltıya, çığlığa benzer sesler gelmişti. Bayan Armiyan, telefonunuzu kapatmayın diye devam etti. Şimdi size bir polis arabası yolluyorum. Şimdi karar vermek sırası Cove'daydı. Ya yardım bölgesinden bir araba yollayabilirdi ya da Gerald Road polis karakoluna havale edebilirdi meseleyi. İhbar asılsız çıkarsa yardım çok önemli, arabalarından birini boşuna meşgul etmiş olurdu. En iyisi karakola bildirmek diye düşündü. Bir düğmeye basarak kendisindeki bilgileri özel sistemde Gerald Road karakolunun bilgisayarına nakletti. Karakoldaki nöbetçi polis bilgileri okuduktan sonra kendi radyolarından radyolu polis arabasını aradı. Alfa Bravo 3, boş musunuz? Evet, sizi dinliyorum. Chester Meydanı 5 numaralı eve kayıtlı cep telefonundan garip sesler alıyoruz. Belki bir ailevi mesele de olabilir ama araştırın lütfen. Eve vardığınız haber verin. Dosya numarası CAD19. Polis otomobili Chester Meydanı'ndan yarım mil kadar uzaklıktaydı. 2 dakika sonra evin önündeydi. CAD19 diye merkez aradı. Evin önündeyiz, hiçbir ışık yok. Polis memuru Dancy yoklamaya çıkıyor. Arabanın şoförü ve ekibin kıdemlisi olan çavuş Dancy el fenerini alarak dışarı çıktı. ''Sen radyonun başında kal, bir şey olursa'' diye talimat verdi yardımcısına. Dancy yavaş yavaş evin etrafını dolaştı. Herhangi bir zorla girme alameti olup olmadığına baktı. Elindeki fenerle zemin kat pencerelerini kontrol etti. İçeride bir hayat olup olmadığını anlamak istiyordu. Kulağını cama dayayıp dinledi, hiçbir ses gelmiyordu. Arabaya döndüğü zaman ''Beni dinle Charlie'' diye telefonda izahata başladı. ''Her taraf kapkaranlık, hiçbir ses de gelmiyor.'' Kapıya yüklenip içeri dalmak istemiyorum. Sen telefondaki o anlaşılmaz sesleri hala duyuyor musun? Evet. Tamam, benim teklifim şu, ben gidip kapıyı çalacağım uzun uzun. Telefondaki sese sorun bakalım, kapının çalındığını duyabilecek mi? Böylece içeride biri olup olmadığını veya oyun mu olduğunu anlarız. Dancy sokak kapısına yürüdü, kapıya varınca dönüp eliyle işaret ederek zile basmaya başladı. Tim'i duymuşlar, duymuşlar diye bağırdı heyecan dolu bir sesle. Dancy arabaya dönüp telefonu aldı. Bu evin anahtarı var mıdır bizde diye sordu. Karakoldaki polis bu hususu tahkik etmişti. Yok diye cevap verdi. O halde Charlie, kapıyı kırmamız lazım içeri girebilmek için. Pencerelerden birini kırıp girin daha iyisi. Hiç olmasa daha ucuza gelir tamiri. Kapının hemen yanında bir pencere var. Onu kırıp oradan içeri girebilirim. Ama ne olur ne olmaz destek olması için buraya bir panda araba gönderin. Devriye arabaları genellikle silah taşımazdı. Ama panda denilen polis arabalarında silah olurdu. Telefonun ucundaki polis Alfa Bravo 6 yola çıktı bile. Birkaç dakika geçmemişti ki devriye arabasının arkasında bir başka polis arabası durdu. Dancy yeni gelenlere durumu anlattı, sonra kendi arkadaşına döndü. ''Haydi bakalım Timmy'' dedi. ''İçeri giriyoruz.'' 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 74.